Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Pekcan var. Nasılsın Nihat abi?
İyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. Ağustos'a geldik. Ağustos'un gündemine başlıyoruz. İlk gündem bu. 31 numaralı gündemdeyiz bu arada.
Evet.
Artık. Şimdi bizi teknoseyir.com üzerinden takip edebilirsiniz. Sadece YouTube kanalı değiliz. Onun dışında bizi yine sosyal ağlardan Teknoseyir ismiyle takip edebilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız bu yayınlara Teknoseyir Plus abonesi olabilirsiniz. Bir de uyarımız var Levent abi bu hafta.
Evet.
Bizim ismimizi kullanarak ürün satanlar olduğunu öğrendik çeşitli platformlarda.
Bizimle bir alakası yok. Biz satarsak bir şey kendimiz satarız zaten. Hı-hı. Bizim öyle yok işte ben ekibiz biz, Teknoseyir'in ekibiyiz falan bir şeyler sizlere saçmalayanlar oluyormuş ikinci el sitelerinde. Bizimle hiçbir alakası yok. Paranızı kaptırmayın. Sizin de böyle iletişime geçen birisi olursa da ekran görüntüsünü falan alın, bize atın. Hı hı. Bizimle bir alakası yok. Biz bir şey satarsak kendimiz satarız zaten. Sattığımız bir şey de olmuyor. Öyle yok ben görevlisiyim, bilmem ne ekibiyim falan. Paranızı kaptırmayın.
Evet, bir de senaryolar yazıyorlar. İşte onlar inceledikten sonra biz alıyoruz da satıyoruz da bilmem öyle
ya
şeyler
sattığı
yok.
Sattığı şey benim elimde duruyor yani.
Bir de o var.
Kullandığım şeyi incelemeden sonra ben satıyorum diye iddia ediyor. Kaptırmayın paranızı, yok böyle bir şey.
Evet.
Yapan arkadaş da hani yakmasın kendini. Hani öyle Levent abi bilmem ne, biz sonuçta bir kurumuz. Kimsenin de gençliğine bilmem nesine acımam söyleyeyim. Hı-hı. Hani bu iş büyürse
evet,
canı yanar. Biz de hani hukuk hep bizi korkuturlar ya, firmalar bilmem ne şey ya. Hı hı. Bu hukuk varsa bizim için de var. Hakkımızı ararız.
Evet.
Sonra analarını babalarını göndertip yalvartıyorlar işte aman çocuğumun gençliği bilmem nesi diye. Ben bunları geçmişte kendi yayınlarımda yaşadım. Hiç o noktalara gelmesin 50 liralık 100 liralık çöp için. Hı hı. Hani insanları dolandırıp da yakmasınlar kendilerini, bizi de uğraştırmasınlar.
Evet.
Ha, uğraşılacaksa da uğraşırım.
O ayrı.
Ben bir kurumum. Benim artık böyle bir şeye ayıracak bütçem de var. Gerekli hukuk desteğini alacak da imkanım var. 100 liralık şarlatanlık için kendilerini de yakmasınlar, bizi de uğraştırmasınlar.
Evet. Başlayalım bu haftanın zaten Türkiye'de bir tane gündemi var gibi bir şeydi.
Evet.
Rütük artık internet yayınlarına da karışacak. Sansür yayılacak diyebiliriz aslında.
Olacaktı zaten.
Evet. Yani evet, bunu biz daha geçtiğimiz aylarda konuştuk bunun taslak halini.
Çünkü arada gündeme geliyor evet. Bu. Olacak falan demiştik. Oldu. Tabii insanlığın ilk merak ettiği şey bizi ilgilendiriyor mu?
Tabii. Abi şimdi bak, bu konuşulduğunda da bu soru soruldu. Hatta bunu düzenleyenlere de soruldu. Onlar hayır dediler hatta. İşte YouTube kapsam dışında olacak ya da oraya içerik üretti. Ama bak bugün artık bu kanun çıkıyor. Bunun da bir sorun olduğunu, sorulacağını biliyorsun. Şu metni düzgün yazın. Hiç kimse sormasın. Kim, yani şimdi bana göre olur, ona göre olmaz. İnsanlar hala yorum yapıyorlar. Evet. Şunu yoruma gerek bıraktırmayacak netlikte yazsalar bu sorunlar olmayacak. Şimdi görünüşe göre şöyle bir şey var abi. Rütük internet daha sonra bir yayını nasıl tanımlıyor dersen o metinde şöyle şeyler var. Mesela program akışı, yayın akışı sunan mesela günlük işte televizyon öyledir. Bir günde ne olacağı bellidir. Ertesi gün ne olacağı bellidir. Böyle bir tanım yapıp işte Netflix'i bilmem neyi üstü kapalı isim veremiyor tabii Netflix falan diye tarif etmiş aslına bakarsan. Şimdi o tariflerin hiçbirine ben hani bizim tarzımızdaki yayınları uyduramıyorum. Ama şunu unutmasınlar. Bu bir başlangıçtı. İnternette böyle bir
tabii
şey
ki
yoktu. Bu kapı açıldı. Yarın dahil olursun.
Tabii ki.
Bunun hiçbir şeyi yok yani. Garantisi yok.
Tabii ki.
Ama şu anda dahil değiliz gözüküyor.
Bir lisans ücreti falan muhabbeti dönmüş.
Hı hı. 100
bin orada lira. Da şu söyleyeyim. Yani öyle bir şey gelirse ben 100 bin lira falan vermem.
Yok ki nereden
anı. Hadi hoşça kalın deriz. Gideriz. Çünkü o 100 bini ben ne kadar zamanda geri kazanacağım?
Yok canım.
Harcam. Şey. Artı şu var. 100 bin lira. 100 bin lirayla bitiyor mu? Bir kere bu işe girdin mi, bir kere yuları kaptırdın mı, ondan sonra iki gün sonra diyecek ki sana başbakanımız Antalya'da konuşma yapıyor, yayınlayacaksınız diyecek.
Hı hı.
Sıkıysa yayınlama. Bizim partinin seçim kampanyası var, 15 dakika bölüm ayıracaksınız diyecek. İstersen yapma. Bu lisans alınsın meselesi zapturapt altına almanın bir yöntemi. Evet. Geçtiğimiz yıllarda bunu ISP'lere de yaptılar aynı şey. Bir gelsin lisans alsın, hani çok pahalı bir şey değil. Önemli. Onun tek derdi işte geçen hafta ne dedim? Ülke sadece Türkiye değil. Ülkelerin verimiz kendi ülkemizde dursun ısrarının tek nedeni o sunucunun sahibini akşam evinden aldırabilelim beklentisi. Hı-hı. Başka hiçbir şey değil. Veri güvenliği öyle fiziksel olarak sunucuyu koyduğun yerle olmaz. Bu lisans meselesi de her zaman bu. Kim bunun sahibi? Bir gelsin bir boyunu posunu görelim. Bir güzel her türlü sicilini şeyini bize bıraksın. Hani icabında da akşam alabilelim.
İki şey daha söyleyeyim. Evet. Ya da o yayının mesela 100 bin lira verecek hiçbir zaman bütçesi olmayacak. Bu kendisi de bir caydırıcı unsur. O bütçenin olabilmesi. İki,
yani
o 100 bin lirayı versen de o sana vermeyebilirler o lisansı. Bakar adamın hoşuna gitmez bu yayın olmasın diye verir.
Yok şimdi lisans alma şartları diyor 100 var. Binse. Türkiye o şey abi. Var mı şimdi pasaport parasını verdim ama pasaportu vermediler abi, diye bir
Türkiye
şey yok.
Türkiye burası biliyorsun.
O bir sorun olmaz da sonuçta küçük amatör yayınların 100 bin lira falan vermesi mümkün değil.
Öyle.
Artı ben orta büyüklükte bir yayınım. Ben de öyle bir parayı vermem. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi ne kadar kaç yılda geri 100 bini geri kazanacağım? Ayda 100 bin kazanmıyorum ben. Kaç yılda geri kazanacağım? Artı dediğim gibi ben şeye inanmıyorum. O iş 100 binle biteceğine inanmıyorum. Ondan sonra bir kere sen o cendereye girdin mi? Ondan sonra o şunu yayınla, bunu yayınla. Şey var. Bir şekilde böyle o camiaya girmiş yayınlar var.
Hı.
Ne oluyor? Adamlara şunu yayınlayacaksın deniyor, yayınlıyor. Bu gayri resmi şekilde ama bir kere girdin mi tamam resmisini de kabul etmiş olursun. Neyse sonuçta işte Netflix falan bir daha veya her yerde şeyin haberi yapılıyor. Netflix işte başkanı demiş ki ya 3 ay önce mi 6 ay önce mi ya Pakistan'da bile sorun olmuyor. Türkiye'de mi sorun olacak demiş. Onun da hani ya çok bu cümlede hiçbir sorun yok ki. Adam zaten Netflix hemen dün açıklama yaptı. Biz uyuyacağız şeye. Daha önce de aynı şeyi yapmıştı. Aynı dedikodular olduğunda. Dün de yine bu konu çıkınca dedi ki biz işte tabii ki devletimize, kanunumuza uyacağız. Ya şey mi Netflix savaşacak mı devletle? Bu firma o. Geçen haftalarda bunu da konuştuk. Firma anında seni satar. Tabii ki Netflix haklı Türkiye'de iş yapıyorsa yoksa yasaklarlar. Türkiye'de iş yapıyorsa tabii ki kanunlara uymak zorunda. Netflix de dün açıklama yaptı uyacağız diye. Tamam yani zaten işte adamın o sorun çıkmayacak demesi de o anla. O işte tabii ki sorun çıkmayacak uyacağız ne derlerse yapacağız. O anlama evet. Geliyor. Ha, ben Netflix'ten şunu beklerim. Twitter'da da yazdım. Tabii ki hiçbir yanıt gelmedi. Şimdi uçakta bütün filmler kesilmiş, biçilmiş durumda. Hem de inanılmaz kesilmiş, biçilmiş durumda. Yani şey olsun diye. Şimdi uçakta hani açıyorsun, seyrediyorsun. Çocuk da açıyor, seyrediyor. Büyük de açıyor. Önünde şey. O yüzden hani çocuk bile seyredebilsin diye hani ne bileyim John Wick'i bile gösteriyor ama her şey kimse ölmüyor. Hani tabanca yok falan. Bu şekilde bu kadar kesilmiş durumda ama her filmin başında da bir yazı çıkıyor.
Evet.
İşte uydurulmuştur şey diye. Netflix'ten benim tek bu noktada tek beklentim o. Çünkü şey çok kötü bir şey. Eğer sansürlenmiş yayının önünde ben bunu bilmezsem, eksik bir şeyler seyrettiğimi bilmezsem şey varsayacağım. Netflix'teki her şeyin sansürlü, eksik olduğunu varsayacağım ve seyretmeyeceğim. Hı hı. Çünkü ben sansürlenen şeyi görmekte çok meraklı değilim ama eksik kardeşim, eksik mal. Bir şey almışım, kitap almışım, 3 sayfası eksik. Hangi sayfaları bilmiyorum.
Evet.
Bunu kabullenmek istemiyorum. Ne yaparım? Her şeyin eksik olduğunu varsayarım ve bir daha da aboneliğimi yeniletmem. O yüzden bence şey yapmak zorundalar. Bu filmde bir eskiden de TRT sansürü falan bir şey vardı. Konuşulurdu ederdi. Kardeşim şey de bu film denetimden işte uğramıştır. Denetime uğramış, denetimden geçmiştir de sen hani eksiksiz mi geçti bilemezsin. Uğramıştır de bilmem ne uydurulmuştur RTÜK kurallığına uydurulmuştur falan bir yazı çıkması lazım bence. Çıkmazsa dediğim gibi ben hepsinin kesilmiş olduğunu varsayacağım ve hayatımdan çıkaracağım.
Evet biliyorsun sansürlerin kaynağında hep şey vardır ya çocuklarına korunması meselesi. Evet. O şeye baktığında metinde şöyle bir madde var abi. Diyor ki eğer diyor bu yayınlar çocukların izlememesi için tedbirler aldıysa o zaman muaf bu sansür şey denetimlerinden diyor. Yani şey diyor mesela çocuk parayla alabiliyor mu o yayını? Yani parasını. Şimdi kredi kartı kullanımı bir engel aslında çocuğun alabilmesi için. Ya da işte bir çocuk profili var mı? Bu tip şeyleri sağlıyorsa yayın Diyor ki tamam sen çocuk konusundaki o şeylerden muafsın. Çünkü sen zaten tedbirini almışsın yayın olarak diyor.
Bilemiyorum, bilemiyorum. Netflix tabii Netflix hep konuşuluyor da başka tabii şeyler de var bu kapsamda. Yayınlar da var. Netflix birazcık zemin hazırladı bu işlerin böyle olmasına. Türkiye'ye özel bir şey değil ama Netflix'in kendi yayın politikası zemin hazırladı. Kolaylaştırdı böyle şeylerin çıkmasını. Zaten bir hafta önceden de operasyon başladı. Medyada, havuz medyasında işte Netflix şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Onun zeminini Netflix hazırladı. Bu durum oluştu. Hı hı. Tabii insanlar şuna çok tepkililer haklı olarak. Diyorlar ki ya bu televizyonda ulusal yayın değil. Hani ulusal televizyon yayını olsa dersin ki kanal değiştirirken
çıkıyor.
Önüme çıktı. İtiraz edersin. Ya buna paranla üye oluyorsun. İçinde işte çocuk profili var, büyük profili var. Sen kendin seçiyorsun onu. Bilinçli bir şekilde seçiyorsun. İçinden de yine seçip izliyorsun. Onda da yazıyor 18 yaş yok bilmem ne. Sen kendin bilinçli olarak onu seçmeyi tercih ediyorsun. Ona rağmen böyle işte evet. Kısıtlamalar falan. Tabii ki insanlar haklılar. Parasıyla, kendi isteğiyle bu hizmeti satın almış. Kim karar veriyor hani benim ne izleyeceğime, ne izlemeyeceğime? Ya bu tartışmalar bitmeyecek tabii ki.
Daha sonra uygulamaya bakacağız. Hani aslına bakarsan.
Ya Türkiye'nin o kadar büyük sorunları var ki tabii ki bu Netflix'in bilmem ne bunu kimse hani devlet katında kimse bunu konuşmayacak tabii ki. Umursamayacak. Çünkü çok daha büyük 1000 tane sorun var. Hiç bitmiyor. Hep yenileri ekleniyor. Bu böyle arada kaçacak. Tabii şimdi işte hemen bir VPN falan konuşmaları başladı. Netflix VPN kabul etmiyor diye ben biliyorum. Bağlantıyı kabul etmiyor.
Yok.
Bazı VPN, kendin kurarsan falan.
Bazı VPN servisleri biz şey yapıyoruz diyor. Hani
gizliyoruz
diyorlar ama birkaç tanesi.
Uğraşacak mısın? Bir film keyfin var.
Abi VPN'de çok pahalı.
15 dakika uğraşacak mısın? Tabii ki. Onun dışında işte bilemiyorum. Sonuçta insanlar seyretmek istediklerini seyrederler her şekilde. İnternettesin, 1000 tane yolu var. Hı hı. Kaliteden düşmeyi göze alırsan işte en sonunda birisi ekrandan kamerayla çeker yayınlar. Yine yayınlar. Ama insanların hayatı zorlaşıyor.
Tabii adam diyor ki şimdi sen tabii şey diyebiliyorsun çocuk çocuk. Ya ben tuvaletten indiririm. Adam diyor ki ben bunu televizyondan izliyorum. Diye çat diye karşımda.
Tabii ki. Tabii ki hayat zorlaşıyor. Zaten yeterince zor olan hayat
evet.
Daha da zorlaşıyor. Ve her hafta işte böyle bir yeni bir şey ekleniyor üzerine. Ne kadar esneyebilecek insanlar, ne kadar ezilebilecek bilemiyorum. Daha tabii tartışılacak bu. Evet. Artısıyla, eksisiyle tartışılacak.
İşte bir aylık bir zaman verilmiş. Hani bu durumlara adapte olunması için.
Evet.
Bakalım ne olacak.
Evet.
Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının adedini, yani hep söylüyorduk getirilen telefonlar, adetler pek konuşulmuyordu. İşte bu Habertürk'te bir link haber çıktı. Sayı verdiler. Ve hani sayı şöyle, 2014 yılından itibaren bakmışlar abi, 2018'e kadar sürekli artan bir sayıda gidiyor. 606 bin de başlamış sayı yurt dışından yolcuyla beraber gelen. Sonra 722'ye çıkmış, 722 bin olmuş. 2016'da 70, 769 bin olmuş. 2017'de 841 bin olmuş. Ve 2018'de 877 bin adet telefon olmuş sonunda. Yani 2014 ile 18 arasında %50 artmış. Diyorlar ki bu rakam işte sürekli arttı. Hani arada aslında vergilerin de başladığı tarihler bunlar. Ama vergilerin hiçbir etkisi olmadığı görüldü. O yüzden de finalde hani tam etkileyecek bir rakama çıktı bu diyor. İşte şu anda da bu şeyden sonra, son yükselişten sonra da bu senenin rakamında 250 bine falan düşmüş. 200-250 bin arasıymış.
Daha işte yeni sayılır.
Evet.
Daha yeni sayılır. Peki hani ne olacak? Sıfıra düştü diyelim. Ne olacak? Süper, Türkiye'de süper şey mi olacak? Olursa ne güzel, olsun o zaman.
Yani mesela çözülecek mi?
Tamam, sıfıra düşsün gelen telefon. Düşecek mi? Düşmeyecek. Çünkü hala
bazıları
hani yüksek
mantıklı.
Modellerde kurtardığı için insanlar getirecekler. Hakları da var. Yani bu bir telefon ya. Telefonun artık bir lüks olmadığını konuştuk geçtiğimiz aylarda. Bir ihtiyaç olduğunu konuştuk. Tamam hani bir Bavul doldurup getiren ayrı. O da var. Zaten. Ayrı ama hani bir telefon, kendi elindeki telefonsa adamın, o da hani bir bizi batırtmayacak bir şey. Bilemiyorum, tamam düşsün işte 1500 yaptılar. Onu isteseler bir vuruşta 2500-3500 de yaparlar. Bakalım.
Ya komple yasak da koyabilirler.
Evet. Evet.
Amerika yasağına rağmen Huawei yükselişteymiş.
Evet. Tabii yine nispeten şey, yılbaşından beri başlamış bir şey değil. Yeni bir olay. Nispeten yeni bir olay. İlk şu andaki Huawei'nin sonuçlarını etkilememiş. Tam aksine artış var. Hani şeyin önüne güneş balçıkla sıvanmıyor. Öyle. Daha tabii yıl sonunda net görülür.
Evet.
O bir an şu açıklanan rakamlar tabii ki yasaktan öncesini kapsıyor. Bayağı bir içeriyor.
Bir yandan da hani Huawei etkileyecek kadar bir krize dönüşemedi. Hani dönüşmedi sadece tabii. Sadece lafı edildi. Hani evet. Ama bir şey olmadı. Bence o konu bir daha hani gündeme gelmeyecek diyorum ben.
Ya bir hamle yapıldı işte. Amerika da kendi gücünü denedi.
Evet.
Huawei'de kötü durum senaryosu nasıl olur? Bir tatbikat gibi bir şey yapmış oldu. Diğer firmalara da gözdağı verildi.
Aynen.
Sizi böyle bir sabah kalkarız canımız ister sizi harcarız mesajı verildi. Karşılıklı birbirlerini denediler. Artık bir sonraki hamle nasıl olur ben de bilmiyorum.
Şimdi bir AMD'nin 5700 serisi, RX 5700 serisi çıktı. Bir de 5800 çıkacak.
Evet, çünkü o da biliniyor. Tek, yani iki kart var gerçi de hani yetmeyeceği, daha pahalı ve daha ucuz, daha yüksek ve daha alt modeli olacağı kesin.
Bir Navi 12 söylentisi var, daha büyük olacakmış.
İyi olur çünkü olarak. 5700 çok güzel ama performans liderliğini ele geçirmiyor.
Yok. Bir biraz de Nvidia'nın süperleri çıkarması orada biraz tabii hemen çıkar çıkmaz gölgelenmiş oldu.
Ya Nvidia bunu hep yapıyor. Evet. Bu GeForce 3 zamanından falan beri bunu yapıyoruz. Cebinde bir şey saklıyor. Bir COS, bir güçlü bir kartı cebinde saklıyor. Rakibi eğer ihtiyaç olursa, rakibi bir hamle yaparsa onu ezmek için hemen oynuyor o kartı. Gerek yoksa o da hani unutuyor. Bir sonraki çünkü nesle geçilmiş oluyor. Onu bırakıyor ama yine her zaman cebinde bir sihirli bir şey, taş var. Bir güçlü bir kart cebinde var. Karttan kastım istikambil kartı. Ekran kartı değil. Cebinde her zaman onun güçlü bir oynamadığı bir kart var.
Peki şey ne diyorsun? Bu işlemcilerde hani bunlar şimdi bir chiplet yap meselesi yaptılar. Artık hani tek silikon ama üstünde birden fazla chip olabiliyor.
Modül var. Modül Intel de onu kabul etti. O mimari yapıyı.
Şey olur mu acaba bu şimdi mevcut navilerden acaba iki tane koyabilirler mi? Ben onu düşünüyorum.
Belki. Daha ekran kartında hani öyle bir o bir mimaride bir şey henüz olmadı.
Çünkü AMD geçmişte de çift GPU'lu ekran kartlarını çok yaptı. Özellikle tepe seviyelerinde. Şimdi acaba ikisini diyor yani tek silikonda işlemcide yaptığı gibi bir GPU çıkarır mı diye düşünüyorum.
Fiziksel olarak çok büyük olacaktır.
Evet zaten işte hep o söylenir. Büyük olacak deniyor haberde de. Benim aklıma o geldi yani direkt. Dur bakalım. Microsoft Windows'a buluttan geri yükleme desteğini getirebilir diye bir haber çıktı. Şimdi bu zaten Mac'lerde olan bir şey. Yani sonuçta şey...
Önce yedeği alacaksın ki sonra geri yükleyesin.
Evet tabii yedeği öyle yapmak lazım ama anladığım kadarıyla şey var. Hani o ISO'yu sıfırdan indirmek, kurmak işlemini elinde şey yoksa, dosya yoksa bile internetten indirip çekebilecek.
Ya iyi olur. Şey de var. Linux'u bilmiyorum. Kesin vardır. Ama ben zamanında FreeBSD ile deneyimim olmuştu. Onda mesela şey var. Bir minimum sadece kurulum, disket kadar bir kurulum programı var. Sunucuyu ya da işte bilgisayarını onunla açıyorsun. İnternete bağlıyorsun. Sonra kurulumu dosyaları internetten çekerek kuruyor. Sen öyle ISO falan indirmiyorsun.
Evet.
Yavaş tabii biraz. İnternet hızına bağlı i̇nternet daha doğrusu. İnternet hızına bağlı. İnternet, lokal gibi olmaz. Ama yanında da işte disket taşıman yetiyor. Hani o kadar küçük bir dosyayla yetebiliyor. Herhalde Linux'ta da vardır benzer özellikler, Mac'te sistemler. Var. Windows'ta yoktu.
İyi olur yani, o dosyayı hazırlayamayacak durumda olabilirsin. Bazen elindeki bilgisayarın hani fiziki olarak şey yok. Type-C'si var mesela, sende olan adaptör yok. Kaldın öyle ortalıkta.
Yok işte, bazı şeyde sorun çıkıyor şu anda. UEFI olan olmayan bilgisayarlarda. Senin bütün modern bilgisayarları kurduğun Windows 10 USB'si biraz eski bir bilgisayarda açmıyor bilgisayarı.
Öyle.
Uğraşıyorsun, onu da çözmenin yolu var da işte hani uğraşmak. Başka bir bilgisayar lazım.
Başka
çalışır bilgisayar durumda başka bir bilgisayar lazım.
Bir daha bir ne kadar dikkatli olsan kendi yedeğin bozulmuş oluyor mesela.
Oluyor tabii ki. Oluyor.
İyi olur gelmesi böyle bir şey. Microsoft Skype for Business'ı sonlandırıyormuş.
İyi olmuş. Bunu şeyle, Office'le birlikte istemesen de kuruluyordu bilgisayara. Ben kullanmadığım için bana iyi olmuş geliyor. Pek demek ki kullanan da yoktu, evet, ki.
Teams'e yönlendirecekmiş onun yerine.
Normal. Skype çalışıyor işte. Hmm. O aynen devam.
Intel 10. nesil Ice Lake işlemcilerini çıkardı.
Evet, bu beklenen, hatta aslında yıl sonu deniyordu. Biraz erken oldu. 10 nanometre 10. nesil işlemciler çıktı. Şimdi bu Intel işlemcilerin işte uzun bir süredir Core'lu isimli işlemcilerde hep işte 2000 küsur olunca ikinci nesil. 5000 küsur olunca model numarası 5. nesildi. Şimdi tabii 10 olunca 2 basamağa çıktı. Tamamıyla şey değişti. İşlemcilerin isimlendirilme ya sistemi daha basitti işte. i7 9700. i7 8700. Anlıyordum bunu. Hmm. Fakat şimdi başında yine 10 var bir 10 kere. Var. Çünkü sadece 1 olsa iyice kafa karışacaktı. 10 var. Sonra da 2 numara var. Bir harf var falan. Tamamıyla karıştı. Yani şimdi bizim verdiğimiz linkte de mesela tablo var. Açıkçası bu tablo olmadan ben artık hiçbir şey anlamayacağım. Tabloya bakmam lazım. Şimdi i7 1068 G7 diye işlemci var. Hani çok şey, çok kafa karıştırıcı.
Çünkü o en sona eklenen G'ler de grafiğin G'si.
Evet.
Dolayısıyla o da değişiyor.
Öyle, öyle şey de yok. Mesela işte nedir bilgisayarında i5 4200U vardır. Şimdi o falan da model ismine gizlenmiş durumda. Tamamıyla çorba olmuş durumda. Tamam, onun bir açıklaması var yine ama çok kolaylıkla hani ya 8600, 8700 görüyordun. 8700 daha yüksek model, anlıyordun. 8. nesil olduğunu anlıyordun. Artık o kadar rahat hareket edemeyeceksin.
Evet.
Bir şey vardır. Bilenler artık, herkes kullanmıştır herhalde. Biz hatırlatmış olalım. ark.intel.com diye bir site vardır. ARK normal okuduğum gibi yazılıyor. Oradan Intel'in her ürünüyle ilgili dokümentasyona erişebiliyorsun. Karşılaştırma yapabiliyorsun. İşte onu gittikçe daha çok kullanacağız belli ki.
Evet.
Tüketiciler de, izleyenler de haberleri olsun. İhtiyaç duyarlarsa baksınlar. Şimdi bu yeni işlemcilerin tamam işte genelde 4 çekirdekli ama hemen hemen hepsinde hyperthreading var. Yani doğru. 8 iş dizisi işliyorlar. i3'ler var. i3'ler yine 2 çekirdekli. Ama onlar iyice 6. Daha önemlisi şimdi bunların grafik yeteneği. Iris Plus işlem ünitesi sayısı falan çok artmış durumda. Ben açıkçası bunların grafikteki durumunu çok merak ediyorum. Ha şeyi biliyorum tabii ki, yani müthiş olmayacaktır yok kesin ama eski Intel'in grafiği o kadar düşük, o kadar kötüydü ki ona göre ciddi bir gelişme var mı çok merak ediyorum. Bu arada bu duyurulanların hepsi mobil işlemciler. Tabii, tabii. Zaten onu Intel, ben yılbaşında hani yılın ilk aylarında onun yayınını yapmıştım. CES'te Intel'in anlattıklarını aktarmıştım. Orada Intel diyordu ki önce mobili çıkartacağız, sonra bunların desktop versiyonları gelecek. Aynen öyle gerçekleşiyor. Bu işlemcilerin hepsi laptop'a gelecek işlemciler. Hı hı. Onu belirtelim.
Evet.
Google... Ama isimlendirme felaket.
Felaket abi. Google yeni Pixel 4'e radar koyacakmış Event abi.
Diyor ki, çevredeki olan biteni algılayacak bir sistem.
Evet. olan biteni algılayacak. Yani sen daha hamleni yaparken o senin ne yapmak istediğini anlayacak.
Alacak beni şimdi diye evet, hazırlanacak. Hazırlanacak. Ya da işte elini sallayacaksın, şarkıyı değiştirecek gibi. Falan gibi bir algılayıcı bir sistem.
Evet.
Düşünülüyormuş.
Bakalım.
Zaten bir tango zannedersem diye bir Google'ın bir girişimi vardı. Telefon odadaki eşyaların yerini anlayıp hani görme engellilere falan yardımcı oluyordu. Hayata geçmedi o bildiğim kadarıyla. Hani belki o teknolojiler şimdi dokunabileceğiz. Bir şekilde evet, eve girecek tahmin ediyorum.
Bu şeyi falan da geliştireceklermiş, bu face unlock olaylarını. Hani daha böyle mükemmel olması gerekmeyecek diyor telefonu tutarken seni algılaması. Bir de hani şey olayları var ya, bazıları sadece dik çalışır, yan yatırırsın çalışmaz. Öyle şeyler de olmayacakmış. Daha esnek olacakmışmış.
Bu telefonu ki LG mi üretecek?
Kim üretecek bilmiyorum.
Üçü galiba LG üretti çünkü. Herhalde öyle devam ederler. HTC var mı yok mu belli değil.
Bize yabancı abi, Türkiye'ye gelmiyorlar. Google Android marketi için Play Pass ücretli abonelik servisini sunacak.
Game Pass'ın Android market şey evet, hali.
Ya biliyorsun geçtiğimiz abonelik aylarda tabii şey de o işe gireceğini açıkladı ya Apple. O da hani seçkin bir şey yapacak. Ödeme yapana oyunlar sunacak. Ama onlar daha çok oyun üstünden gitmişlerdi.
Bu uygulama bu, diyor. Bu uygulama. Paralı uygulamalar evet, diyor. Zaten ücretsiz olsa parayla abonelik biraz evet, saçma olurdu. Paralı uygulamaları abonelik ama ya Murat bilmiyorum ya. Tabii Google bizden iyi düşünüyordur. Şimdi oyun şey bir şey. Tüketilen bir şey. Oynuyorsun, sıkılıyorsun ya da bitiriyorsun, bırakıyorsun. Başka bir oyun arıyorsun kendine. Sürekli bir akış var. Hı-hı. Ama açıkçası hani uygulamada benim telefonumdaki uygulamalar hep aynı. Evet. Çok az oraya bir şey ekleniyor. Çok nadir ve çok nadir oradan bir şey çıkıyor. Hani uygulama böyle sürekli deneymiş, daha yeni bilmem ne. Pek öyle bir şey değil ki. Hı-hı. Yani en azından bilmiyorum, belki de benim cinsliğimdir. Bilemiyorum. Evet. Hani oyuna uyan ya da işte Netflix falan gibi, Spotify gibi medya tüketimine uyan bir sistem bütün mağazaya nasıl uyar merak ediyorum. Yani onlar daha iyi düşünmüşlerdir diyelim.
Ya da abi öyle bir şey sunacak ki yani parasını verdiğin uygulamalar da dehşet olacaklar. Hani böyle tasarımda güzel olacak, çalışması güzel olacak bir şeyler. Yani kalite yani standardı artacak onlarda.
Belki ama bilemiyorum. Eksklusif bir şey yapamazlar. Oraya özel bir şey yapamazlar. Çünkü şey olur millet hani almaz. Kaçar. Şimdi Xbox'ta Game Pass'ı çoğu kişi kabul etti. Aklına yattı. Ücretsiz deniyorlar. En azından ondan yararlanıyorlar falan filan. Ama sen bir oyunu Game Pass'a özel yapsan isyan eder herkes. Kabul etmez. Bilmiyorum. Evet. Ben tek tek almayı, uygulamalarımı tercih edeceğim. Çünkü o kadar azalıyorum ki artık.
Evet. Ne belki şeye çağrı olur. Bazıları da mesela oyun içi satın alma, yani uygulama içi satın almadan nefret edenler var mesela. Çünkü şey de sunmuyor. Hani parasını vereceğim, istemiyorum böyle şeyler diyorsun. Ama o seçenek hiçbir zaman olmuyor.
Ya onu çözemezsin. Bak ne oldu? YouTube Premium çıktı. Şu anda bir sürü bizi izleyen kişilerin de bir sürüsü o yararlanıyor o hizmetten. Ne oldu? Bütün şu anda amatörlükten biraz daha palazlanmış kanallar reklamı kendi içine alıyor. Adam kendisi ağzıyla ben bir ne bileyim bir şeyler var işte şimdi biz de reklamını yapmış oluruz. Öğretim servisleri falan konuşarak reklamını yapıyor. Premium'la falan engellemenin mümkünü yok. Adblocker'la falan hiçbir şey yapamazsın. Ve deli gibi arttı.
Öyle.
Ne yapacaksın? İşte şey Premium'a şimdi ben bir de üyelik parayla üye olmuş olsam sinirden çıldırırdım. Adam bütün gün videoya başlıyor, anlatıyor bilmem ne eğitim firması var, çok güzel bilmem ne. Kapatıyor bir de orada bir posta anlatıyor. Hiçbir şekilde ne skip ad var, ne premium var, hiçbir şey yok. Dinliyorsun. Evet. Ne oldu, iyi mi oldu şimdi yani?
Evet. İçeriğin reklamlaşması diyoruz ona.
İyi mi oldu? Hı-hı.
Doğru.
Şey de belli değil. Ben bir de oradan çıldırıyorum. Şimdi mesela bizden çok 1000 kat büyük bir kanal. Linus Tech Tips mi ne var? Ya onlar eskiden beri bunu yapıyorlar. Ya nerede adam hani nerede reklama başladı, nerede yaptığını anlatıyor anlamıyorum. Hani anmış işte şu tableti anlatıyor diyelim. Bir anda reklam yapmaya başlıyor. Ama arada bir geçiş yok. Bir evet. şey yok. Ben şaşkına dönüyorum açıkçası. Ha bilmiyorum yani bir tek ben miyim? Herkes mi böyle? Yorumlarda belirtsinler.
Evet.
Yani reklamın bir şeyi olsun abi. Reklamsa reklam işte o zaman hani hiç yok. Çünkü beynin şey moduna geçiyor. Hiçbir şeye inanmama reklam başlayınca sen de inanmama moduna geçiyorsun. Sorun olmuyor. Fakat böyle geçişsiz olunca arada bende devreler yanıyor.
Evet. Sony giyilebilir klima yapıyor Levent abi. Ne diyorsun evet. bu işe?
Alırım.
Değil mi?
Alırım. Eğer düzgünse alırım.
Yani.
Ama şimdi görünmeyen şey var mı? Şimdi mesela tam mevsimi geçti. Ben bayılıyorum. Her yerde mobil klimaların reklamı, tanıtımı bilmem nesi yapılıyor. Hiçbiri bizde de geçtiğimiz yıllardan kalma incelemesi var.
Var.
Biz belirtiyoruz. Bizim ya o klimaların hepsinin boruyla tabii ki sıcak havayı arkasından dışarıya atması gerekiyor çalışan. Yoksa evin içine atar. Dışarıya sıcak havayı atması gerekiyor. Bir işte gırtlak boru tabir ederler. Bir boru gerekiyor dışarıya, pencereye falan bağlayacağın. Bir sistem lazım. Hiçbir reklamında o fotoğrafta gösterilmiyor. İncelemesini yaptım bilmem ne diye ortaya çıkanlığın hiçbiri bahsetmiyor bundan. Zaten incelediğim incelediği de yok palavra. Hiçbiri bahsetmiyor.
Gürültü.
Aldın mı şey. Ya yani gürültüsü zaten şey de. Aldın mı o boruyu da senin kucağına veriyorlar öyle kalıyorsun. Nereye takacağız bunu? Yok camı kestirmen lazım. Yok işte.
Saçma sapan çözümleri var.
Kapıyı yuvarlak deldirmen lazım falan. Bir çile o.
Öyle.
Artı şey. O boru yüzünden o mobili her yere istediğin tabii, gibi tabii, çekip konumlandıramıyorsun. Çünkü o bir metre bir boru ona bağlı. Hani burada da böyle bir sorun şey olacaksa taşınabilir, şey, giyilebilir klima yanında 15 kiloluk ünitesi var tekerlekli. Öyle bir şeyse
öyle bir şey gibi
geçelim bir yol.
90 dakika şey çalışıyormuş. 2 saate de şarj oluyormuş. 85 grammış. Type-C ile çalışacakmış.
Ben 5 tane alırım. Bir taneyle neyse olacaksın.
Ben başka şey merak ediyorum. Bunun kıyafeti, bu kıyafet gerektirir mi? Yani bir çünkü bir şey nereye
şimdi
takacağım?
Yazın onu? Soyunmayı tercih ediyorsun. Bir de onun için giyineceksen evet. Neyse. Bu çok iş görür.
Yani aletin kendisinin gireceği bir cep lazım. Onu demeye çalışıyorum. Şeyde böyle. Fotoğraflarda öyle kıyafet var. Atlet var. Şu, görüyor musun? Şuradaki cebe giriyor. Enseden de soğutuyormuş. Evet, oradan vücuda dağıtıyormuş.
Hadi bakalım artık.
Fransa uydularını silahlandıracakmış ama savunma içinmiş saldırı düşünmüyorlarmış. Çünkü şey düşünüyorlar şimdi.
Hiçbir seyahatten dünyada saldırı silahı yoktur
tabii
ki.
Tabii yoktur değil mi?
Her şey, onun teknolojisi savunma teknolojisidir o tabii. Silah dünyasının adı.
Evet doğru.
Ya da savunma bakanlığı. Savunma bakanlığıdır. Saldırma bakanlığı diye bir şey bulamazsın.
Hakikaten niye
öyle
yok?
Öyle canım. Yani işte çünkü itici olur. Şeyde de. İşte George Orwell 1984'te de Barış Bakanlığı savaşa bütün savunma şeyinin adı. Ordunun, savaşın şeyin bakanlığının adı Barış Bakanlığı. Double think, çift düşün. Bunun şeyi o adı.
Evet.
Kime karşı silahlandıracak? Hani savunacak, abi, neden savunacak?
Sorun şu, sen uyduyu attın uzaya. Başkası da attı, vurdu onu. Ne olacak? Senin uydunu indirir. Adam tamam. diyor ki ben buna savunma silahı koyacağım. Uyduma kimse saldıramasın. İşte bana bir şey fırlatamasınlar benim uyduma diyor.
Zaten Fransa'nın uyduları da hani dünyaca meşhurdur. Şeyle, ona vuracaklar. Ya bu işte şey işte. Orada şimdi o öbürü de Fransa bana saldıracak diye iki katı şey koyacak. Silah koyacak falan. Sonra yarım kilo iletişim ekipmanı, 3,5 kilo silah her uyduda.
Bir de olsun. Diyor ki şey işte hani bizim ülkemize saldırı olur da ben onu tespit edersem erkenden tepeden ona müdahale edeceğim diyor.
Yukarıdan şey, evet. Call of Duty, şey Ghosts.
Evet, evet.
Ghosts. Bilmiyorum Murat, şimdi bunlar böyle uzaya bunları çıkartıyorlar ediyorlar birbirlerinin uydusunu patlatma falan hayal ediyor tabii. Çok da kritik bir şey savaşta da. O uzay çöplüğe dönmüş durumda.
Ya.
Gittikçe de artıyor. Bir yerden sonra uydu atamayacaksın. Uzaya çıkamayacaksın. Çünkü o küçücük parçalar inanılmaz çarpacak. Hızlı hareket edip delik deşik ediyor seni. Bir şey yok onun hani zırhlı uydu gönderemezsin. Hani gönderirsin de bir yere kadar. Çünkü ağırlık yani seni kısıtlayan en büyük şey ağırlık yukarı gönderirken. İşte bir aptallık yarışı yeni boyutlara, yeni yüksekliklere çıkarak devam ediyor.
Hatta onun bir boyutu daha var abi. Bak burada da onu söylemişler. Nano satellite atacağız diyor. Yani ama şey, swarm halinde.
İşte o Elon Musk'ın şeyleri. Aslında... Atın. O 10 bin tane atsın, bu 100 bin tane atsın. Bu şey dediğim, bu meraklı arkadaşlar araştırmışlardır ya da araştırabilirler. Bu dediğim hayal değil. Bir yerden sonra bunu, çünkü şey oluyor. Bu böyle Elon Musk 10 bin uydu atıyor. Fransa 7 bin uydu atıyor bilmem ne. Bunlar bir süre sonra bunların ömrü doluyor. Pili bitiyor bilmem ne. Yakıtı bitiyor. Çöp oluyor, orada kalıyor. Bunlar sürekli birbirleriyle çarpışıyorlar. Çarpıştıkça daha da küçük ufalanıyorlar. O ufalananlar da kalıyor. Çok azı dünya yani kayan yıldız gibi şey oluyor, gidiyor. Kapılıyor, gidiyor. Uzağa giden yok çünkü dünyanın yerçekimi çektiği için. Bunlar dünyanın çevresini böyle sürekli ufalana ufalana bulut gibi sarıyor. Ne olacak? Bir süre sonra dediğim gibi yani o buluttan boşluk bulup uzaya çıkmaya çalışacaksın. Yani iyi şanslar dilerim. Hadi bakalım artık onu da.
Onlar düşünsün.
Bu uyduları yapan, atan devletler düşünsünler artık. Bu kadar aptalca hareket etmemeyi düşünsünler. Sürekli şey... Bu Çin falan birbirleriyle çarpıştılar geçmişte, bir patlattılar falan, şeyi denediler, böyle silahları denediler, birbirlerini vurdular falan. İşte hepsi şu anda orada dolanıyor o parçalar.
Evet.
Sonra sen işte uzay turistiyim bilmem ne diye gideceksin, delik deşik olacaksın.
Evet, doğru.
Bir de üzerine para vereceksin.
Hı-hı. Amerika web sitesi ve uygulamalarda sonsuz akışı yasaklamayı tartışıyormuş.
Evet, bir de autoplay'i. Hı. Çünkü şimdi mesela ne bileyim Tumblr, Instagram sonsuz gidiyor. Sen kaydırdıkça içerik geliyor. 5 yani saat kaydırırsın.
Kaydırırsın.
Şimdi diyor ki hani ya insanlar böyle işte hani hipnotize olmuş gibi buna kapılıyorlar. Şey olsun, en azından hani bir next page falan, bir mola, bir şey olsun ki o adamın da akışı kırılsın. Hani bir beyni çünkü kilitlenmiş, sadece geçen resimlere bakıyor. Tamam, prone durumda tamamıyla, bilinç kalmamış. Hiç olmazsa hani bir press next for continue falan bir şey olsun ki hani o adamın akışı bir kırılsın. Evet. Belki çünkü ya ne yapıyorum ben falan, bir uyanış olur orada, bir şey olur. Öneri tabii ki bu böyle yapılan, hani o yasak yapılsın denip yapacak bir şey değil. Öneri ya tabii şey ayrıca tartışılır. Yani şimdi bu işte insanları, anne tavuk civcivlerini koruyor gibi korumak lazım mı? Neden koruyacaksın? Kim hani bizi bu adamlardan kim koruyacak? O sizi koruyorum diye atlayan, onu bunu yasaklayan adamları kim denetleyecek? Bizi onlardan kim koruyacak? Ama bir yandan da tabii ki şu var. Gelişen teknoloji, sosyal ağlar, bilmem ne, insanları da böyle bir işte istediği gibi büyük firmaların şekil verebildiği hamur, oyun hamuru haline getirmiş durumda.
Öyle.
Bir şekilde evet, bir yani şey kolay insanlara, ya işte bilinçli olun kapılmayın falan demek kolay da öyle olmuyor işte. İnsanlar manipüle ediliyor sosyal ağlarla, manipüle ediliyor, yönetiliyor. Hani bir yandan evet hani insanların da bu kadar savunmasız kalması doğru değil, bir şekilde firmalara höt diyebilmek lazım. Ama kimin yetkisi yani, ilk taşı günahsız olan atsın konusu. Kime güveneceğiz o höt deme konusunda? O yüzden ben bir çözüm göremiyorum.
Bu şeyde başka şeyler de var. Mesela diyor ki hani badge'lerle ya da işte onun gibi şeylerle ödüllendirenler var diyor.
Oyunlaştırma.
Onu da yasaklamayı, evet, achievement'ları yasaklamayı
düşünüyor. Bak, achievement'ları yasaklarsa
sosyal medyada.
Xbox'çılar falan yıkar ortalığı.
Sosyal
yani,
medyada, oyunlarda değil. Onun dışında işte şey var. Diyorlar ki varsayılan olarak 30 dakikaya ayarlansın.
Ne?
Kullanım süresi uygulamalar tarafından.
Ya o çok zor be. Şey mi diyeceksin adama? Abi zamanım bitti, yorumu, like'ı yapamıyorum.
İşte bir şekilde kendini haberli edecek herhalde, 30 dakikada bir. Yeter artık falan diyecek, bilmiyorum. İşte bu tek teklifmiş, kabul edilirse.
Göreceğiz. Ya işte insanlar hani bunların hiçbirine gerek yok aslında. Evet. İnsanları sen kendini sansürleyecek duruma getirebilsen, hani kontrol edecek duruma getirsen, ama tabii ki o bilince kolay erişilmiyor. Bunun çocuğu var, yaşlısı var, büyüğü var. çok ideal ortamda böyle şeylere gerek yok. Ama gerçek yaşamda evet bir insanlara en azından yönlendirecek, doğruya yönlendirecek ya da uyaracak, işaret edecek bir şey lazım.
Hmm.
Ama birçok konuda da neyin doğru neyin yanlış olduğu sadece kişilere bakış açısına doğru. bağlı.
Yalnız bu şeyin çıkış noktasında bir şey var. Belki o haklı bir sebep olabilir. Deniyor ki bunlar diyor beynin, insan beynini zaaflarını kullanarak yapılıyor diyor.
Yani, işte dediğim gibi ya büyük firmalar hakim böyle şeylere. Evet. Tabii
şimdi
ki.
Orada sen de çaresizsin biraz. Belki seni koruyacak bir mekanizma hakikaten.
İşte doğru. Doğru fakat ben beni korumak iddiasında olan o süper kahramana güvenmiyorum. Hmm. Benim meselem o. Yoksa evet tabii ki firmalar bugün bir profesyonel bir web sitesinde, sosyal ağ sitesinde gördüğün o logonun rengi, yerleşimi tabii. bilmem nesi bile uzmanlık tabii. sonucu ve bin türlü hinlikle tabii. düşünülmüş şeyler, yapılmış şeyler. Kabul ediyorum. Ama işte ve şey de olursun. Kendini çok benim gibi çok uyanık sanırsın kendini ama farkına varmadan tuzağa düşersin. Düşer. Anlamazsın bile.
Tabii.
Çoğu kişi o durumda. Hı hı. Çoğu kişi işte büyük oyunları bozduğunu bilmem ne zannediyor. Asıl o büyük oyun bozanlar genelde oyunun kendisi tam içine düşmüş durumda. Evet. O büyük oyunu bozuyor hep kendi hayalinde. Dediğim gibi kendini uyanık sanırsın. Hiç farkına varmazsın. Ama şey ne işte. Hani şimdi bu yasa önerisini geliştiren senatör abimize mi güveneceğiz? Hani o mu şey günahsız kişi, ilk taşı atacak olan kişi? Bilemiyorum. Bir çıkış ben düşünemiyorum kendi kısıtlı aklımla.
Bu arada biz sansür mansür tartışırken bir yandan da insanlar şunu tartışıyor. Şimdi yapay zekalar gelişiyor, araştırmalar yapıyor vesaire.
Araştırmacılara yardımcı oluyorlar.
Yardımcı oluyorlar. Bir şey bulunursa üstüne ne yazılacak? Hadi bakalım yapay zeka ile bir şey buldun.
Şimdi bir iki işte öyle patent alınmış. Hı-hı. Yapay zekanın katkısıyla.
Evet.
Bir iki patent icat yapılmış. Onların Hı-hı. kaydı yani patent alınmış. Patente yapay zekanın da ismi hani katkısı olan, payı olan olarak yazılmasına
evet.
Onay verilmiş ya da karar verilmiş. Belki bundan sonra işte hani büyük ortak olarak da yapay zeka olacak başka bir şeyde.
Belki de.
Bilemiyoruz. Tabii orada bütün bilim kurgu filmlerinin senaryosu, korku senaryosu şeydir. Yapay zekanın kendi kendini geliştirmeye başlaması. Hmm. Ve sen bunu fark etmeyeceksin. İşte William Gibson'ın, Neuromancer'ının falan temelindeki kaygı, dile getirilen kaygı bu. Yapay zekaya sen şu özellikleri, trafik ışıklarını kontrol et, yaya geçitlerini kontrol et diyorsun. O meğer bakıyorsun ki o vapurları da kontrol etmeye başlamış ama sana da söylememiş.
Evet.
İşte korku senaryosu bu. Burada da hani icatla bulun falan diyorsun ama acaba o kendine de çünkü ya, hani icat çıkartma yapay zekası yapmışlar.
Evet.
Fikir geliştirme yapay zekası yapmışlar. O acaba geliştirdiği bazı fikirleri kendine saklar mı?
Tabii o senaryoların hepsinde kendine sakladığı fikirler aslında bizi yok etmek için.
İşte kendine yarayacak
evet,
fikirler.
Kendine yarayacak
kendine
fikirler.
Kendine yontuyor tabii ki. Tabii bu hani senaryo ama bu senaryo üzerine yani düşünmek gerekiyor. Şimdi bilim evet. kurgu hani şimdi bilim kurgu deyince Star Wars bilmem ne deyip gülüyorlar geçiyorlar. Ama bilim kurgunun işi bu. Sorular sorup bu böyle olsa nasıl olurdu? Hı hı. Yanıtını aramak.
Evet olmadan önce.
Olmadan önce yanıtını aramak. Dolayısıyla hani bilim kurgu burada görevini yapıyor. Hı hı. Acaba yapay zeka süper bir fikir bulup kendine saklar mı? Ben bunu ileride kullanırım diye kendine saklar mı?
Evet.
Ya da sana hiç söylemeden kendine yeni bir özellik katar. Sana söylemez mi? Hı. Olur mu? Hani olur demiyor adam. Olur mu? Olsa ne olur? Hı hı. Anlayabilir miyiz? İşte evet. şu anda daha şeyin cevabı yok. Yapay zeka bana ne yapacak işte? Hı. Klimayı çalıştırır en fazla. Üşütür beni falan. Ama daha çok kontrolü ona bırakıyorsun gittikçe.
Öyle.
Nereye kadar işte diyorsun ki yok beyin bilgisayarla beyin arasındaki iletişim için uğraşacaklar falan. Evet. O bir yerden sonra işte şimdi bugün Facebook insanların algılarını yönetiyor. Yani öbür gün bilgisayarla beynini bağladın bilmem ne, gözünle gördüğüne şimdi gözünle gördüğüne şu anda emin olamıyorsun. Çünkü her şeyin sahtesi, görüntünün sahtesi üretilebiliyor. Ama hani ekrandan izliyorsun, inanmıyorsun. Bir sonraki senaryoda direkt gözünün gördüğüne inanmayacaksın. Ya da inanmaman gerekecek. Çünkü senin gözüne yansıtılan, beynine aktarılan görüntü bir hani yaratılmış bir görüntü olabilir. Tabii. Emin olamayacaksın.
Doğru.
Falan işte bak bir film senaryosu yazıldı hemen.
Evet.
Rahmetli Philip K. Dick bunların hepsini 50 sene önce düşündü ve yazdı. O yüzden de işte bilim kurgunun büyük üstadı o. Bugünleri görmedi. Belki de iyi. İyi oldu belki de görememesi. Ben söylemiştim demekten bir harap olacaktı adam yaşasaydı. Ben bunu 1960 yılında yazmıştım demekten harap olacaktı.
Yanlış mı hatırlıyorum? Sen onun için biraz okunması zor diyordun değil mi? Diliyle alakalı. O muydu o?
Dil demeyelim de fikirler.
Fikir mi diyorsun?
Belki. Yani tabii Türkçe'ye çevrilmişleri ondan var. Çevrilmemişleri var. Ya birazcık kendini eğitirsin tecrübeyle şey yaparsın. Aşarsın. Sonuçta şey değil hani Shakespeare değil. Yani bir Amerikalı yazar. O kadar da bir dil uzmanı değil ama tabii ki fikirler anlaması biraz zor. Blade Runner
evet.
Yine geçen hafta biliyorsun şeydi. Gündem konusuydu. Aha. Oyuncularından biri öldü. Ya. O yüzden yine gündem konusuydu. Yine işte Philip K. Dick aslında yazılan romanın orijinal adı Blade Runner değil de o tabii romanın ki filmi Blade Runner.
Edward Snowden anılarını yayınlayacakmış.
Eylül ayında çıkıyor. Bir ay 15 gün sonra çıkıyor. Ben alırım.
Evet okuyalım
benim
bakalım.
Benim merak edeceğim bir şey. Tabii ne kadar doğru. Ya genelde böyle şeyler öldükten sonra daha gerçekçi ve tarafsız oluyor. Şimdi olayların içindeyken bilemiyorum ne kadar anlatabilir.
Göreceğiz.
Ya da ne kadarı yayınlanır, nasıl yayınlanır. Yine de ben varım.
Oyun dünyasına geçeyim. Tailwords, Çinli NetEase Games ile işbirliğini duyurdu. Bu da şey abi, Tailwords'un Çin'e açılmasına vesile olacak bu firma. Çin pazarına girişi içinmiş. Yani şey falan diye okunursa okurlarsa yanlış anlaşılmasın. Çinliler satın alıyor Tailwords. Öyle o değil bu. Yani oraya giriş için anlaşma yapmışlar.
Tebrikler Tailwords. Mount & Blade serisini yapan yerli firma. Hı hı. Belki en başarılı yerli oyun firması diyebiliriz. Hani elimde rakamlara dayanarak bunu söylemiyorum. Hani yanılıyor olabilirim. Bilanço bazında belki ama bizim tanıdığımız en başarılı yerli oyun firması. Yeni pazarlara açılmaları iyi haber.
Evet.
Tebrikler.
QuakeCon yapıldı bu hafta, geçtiğimiz hafta.
Quake fuarı yani.
Evet. Doom 1, 2 ve 3 konsollara çıktı.
Çıktı. Doom 1 ile 2'yi baştan yapmışlar. Yani şöyle şeyle Unity mi, Unreal Engine mi ne? Hı. Hani aynı tamam sen hani Doom oynuyorsun. Bir şey anlamıyorsun ama modern motorla yeni baştan aynı oyunu yapmışlar. Şey bazında şimdi Doom öyle bir şey ki Doom için canını verecek adam var.
Tabii.
O kadar meraklısı var. Piksel piksel incelemiş tabii meraklılar. Şey var birazcık en boy oranında falan eski çünkü Doom 4'e 3 eski oyunlara ya da 3'e 2 mi 4'e 3 eski ekranlara göre yapılmış bir oyun falan. Pek günümüzde işte birazcık o oranın bozulduğu karakterlerin falan biraz daha yana doğru geniş biraz tombul olduğunu gösteriyor bazı yayınlar. 3'te bir sorun yok diyorlar. 3 yine 3 tabii daha Doom 1 2'ye göre çok hı hı. 3D engine'li falan modern bir oyun. 1 ile 2 2.5D mi desek yani 3 boyut ama
yani
biraz
evet.
Yok yukarıya bakma yok falan hı. Öyle 3 boyut. Bunlar ilk çıktıklarında bunların fiyatları da şey ben şimdi Xbox One'da baktım. Yanlış hatırlıyorsam da affedin. Doom 1 ile 2 20 lira, öbürü de 40 lira mı, 3 40 lira mı ne öyle bir şeydi. Yani öyle 70 lira, 100 lira, 300 lira falan değil. İlk çıktıklarında işte bir Bethesda üyeliği gerekiyordu. Çok tabii tahmin edersin ki tepki geldi. Onu güncelleme yayınlayıp kaldırdılar. Şey diye de açıkladılar. Ya biz işte Slayers Club diye bir şey var. Doom'un şu anda 2016 Doom'un içinde falan da görüyorsun. Dedi ki Bethesda ya işte hani o kaç saat oynadın, şey yaptın, biz ona göre işte kullanıcı account'unu takip edeceğiz. Ödüller şeyler vereceğiz. O yüzden üyelik gerekiyordu dediler. Kaldırdılar.
Opsiyonel olacak dediler.
Ya şimdi o yani işte bir şey çıkıyor. Acayip büyütülüyor. Ya o üyelik şimdi mesela bütün Batman oyunlarında, Warner Bros. Oyunlarında var. WBID. Warner Bros. ID var. E Bethesda oyunlarında Rage 2'de falan da var. Bethesda Club falan. Ubisoft'larda var. Şey veriyor işte Bayek'e başka kılıç veriyor falan. Hani Ubi Club üyeliği falan. Ha opsiyonel. Şart değil. Hani açıldığında oyun oynamak için üyeliğinizi girin demiyor.
Bunda şartmış ya ilk açıldığında o yüzden.
O hoş değil. Yoksa hani opsiyonel olarak o Shadow of Mordor serisinde falan onlar Warner Bros. Hepsinde var o doğru sistem. Şart değil. Ben Rage 2'de girmedim mesela. Hmm. O skinler falan veriyordu. Alamadım o yüzden. Hmm. Ama oyunu oynadım. Bitirdim.
Evet. Bir de Wolfenstein çıktı. Wolfenstein Youngblood ve Cyberpilot. Bu ikisi farklı oyunlar. Bu Cyberpilot olan şey VR oyunu. Şeyde çalışıyor. PlayStation'da ve
Vive'da
çalışıyor. İkisi, evet onda çalışıyor. Çok yani bilmiyorum ciddiye alınacak bir şey mi? Birazcık çünkü şey Almanların silahlarını kullanıyorsun. Onların mekanik silahlarının içine giriyorsun. Ama esas olan oyun Youngblood. Onda da şöyle bir açılım var. Co-op aslında onun şeyi. Hani biraz
arkadaş yoksa da kendisi galiba yönetiyor şey ikinci karakteri ama ben yani, videolarını izledim. İkinci karakter klasik ayak altında dolaşma evet. modunda.
Öyle oluyor
yani
işte.
Hiç kimseye bir şey sıktığını görmedim. Yani benim izlediğim videolarda göremedim. Bilemiyorum ben bunu hani çok merak etmedim ben bu oyunu.
Ben de merak etmedim çok fazla. Bakalım önümüzdeki haftalarda incelemesi çıkar bizde bunu.
Çünkü Wolfenstein birazcık kaçıncı oyun olduğu yani şeyi saymıyorum. Takibi 1992 model olanı saymıyorum. Yenilerini sayıyorum. Ya kaç oyun oldu falan kaçırdım artık biraz ve şey olmuyor. Yani aynı işte aman Almanlar şey mekanik Almanlar bilmem ne. Tamam bir espri bir yere kadar ya. Hani bir espri bir yere kadar biraz biz aslında 92 yılında tükettik o şeyi. O espriyi de. Şeyli belden aşağısı tank olan Hitler tamam bir kere güzeldi de 50 kere olunca artık şey değil hani biraz sıkıyor insanı. Evet. Bence bu bilemiyorum benim gibi düşünenler çoksa çok aradığını bulamayabilir.
Ya da işte yeni nesil hiç bilmeyenler eski oyunları bilmeyenler için bilmiyorum ilginç gelebilir belki.
Bilemiyorum.
90'ları yaşamayanları.
Bilemiyorum.
Doom Eternal aslında beklediğimiz oyun. Onun da işte yeni multiplayer modu Battle Mode diye bir şey çıktı.
Evet. Kötüleri de yönetebiliyorsun. Evet. Canavarları da yönetebiliyorsun.
Sen de full şeysin. Aksesuar oyuna giriyorsun. Her silahın var. Cephanen full. Bunları öldürmek amaç. Ama onların da amacı senin kaynaklarını kurutmak. Ve evet. başına bela olmak. Ve
evet,
öldürmek
şey,
tabii.
Sen şeyleri spawn. Demonları falan spawn ediyorsun. Evet. Sen direkt sıkmıyorsun da şeye Doom Slayer'a Doom adamına sen ona sıkacak canavarları spawn ediyorsun falan.
Ya, biraz stratejik tarafı da
öyle bir değişik
var.
Bir mod. Evet. Değişik bir mod. Şey denildi onu bilmiyorum ya da şöyle söyleyeyim hani inanmak istemiyorum. Normal bildiğiniz deathmatch yok.
Ben anlamadım o işi. Evet.
Yani bilmiyorum ben dedim inanmak istemiyorum. Sanmıyorum da yani ben o zaten. Şey değil. Bunu bu battle mod falan ilginç de herkes bunu oynamaz.
Evet. PlayStation 5'in fiyatı belli olmadı bu hafta. Öyle bir haber
oldu
çıktı.
Oldu dense de olmadı.
Evet. Abi şey bu ya. Türkiye'de de oluyor. Bir ürün çıkmadan önce onu listeye alıyorlar. Oraya da bir tane place oldu işte. Bir fiyat uyduruyor herif.
Evet.
Ve sen onu gerçek zannediyorsun ya da zannetmiyorsun da işte reytingi iyi oluyor. Sonradan kaldırılıyor zaten hemen böyle olay olduğu zaman. Yine öyle bir şey aslında bir ülkede çıkmış ortaya PlayStation 5 diye yanına da 9999 yazmışlar. Bir anda fiyat belli oldu ama olmadı işte.
Ya PlayStation 5'in 4'ten pahalı olacağını tahmin ediyorum ama bu konsollar hiçbir zaman öyle bir baba bir laptop fiyatına falan olmaz. Hani Çok pahalı tabii. Değildi. Tamam, pahalı. Bize göre her şey pahalı zaten.
Evet.
Ama hani şimdi bir Xbox kaç para? 2500 lira falan mı?
O civar diyebiliriz.
Baba bir laptop 12 bin lira falan. Hani böyle bir fark olacaktır. Yani 10 bin liraya Xbox olmaz.
Olmaz.
Şeyi İsmail de olmaz edemezsin. Öyle. Ultra şeylisi, güçlüsü falan ama böyle lüks versiyonu. Hayır. Konsolda öyle bir şey yok.
Evet.
Tamam. Hani fiyatı ne olsa zaten bizim canımızı yakıyor. O yine canımızı yakacaktır da öyle hani fantastik şeyler de beklemiyorum. Sürpriz beklemiyorum.
Evet, evet. AMD'de Ryzen 3'lerde Destiny 2'nin bir uyum sorunu varmış. Çalışmıyormuş. Başlamıyormuş.
Chipset şey güncellemesi evet. Çıkartmışlar ama hala da diyorlar ki şey biz normalde tabii Destiny 2 gündemden düştü.
Evet.
Biz onunla test etmiyorduk. İnsanlara diyorlar ki bunu deneyin bakalım çalışacak mı?
Çözülür.
Ya birazcık şimdi o haberi de bilmece gibi yazmışlar. Benim anladığım kadarıyla uyumlu olmayan anakarta zorla Ryzen 3'ü hani BIOS güncellemesi çıkmamış. Hmm. Anakarta ille de Ryzen 3000 serisi takıp çalıştıranlarda galiba sorun oluyormuş. Ama hani tam anlamadım. Fakat işte bir güncelleme çıkmış. Eğer şeyse sorunu çözüyorsa zaten hani o kalıcı bir güncelleme olarak sürücüye eklenecek.
Evet.
Destiny 2 şimdi tabii Destiny 2 şöyle Destiny gündemden düştü de bu hafta işte onun Eylül ayında falan şeyi çıkıyor. Yeni güncellemesi çıkıyor. Birazcık işte bu hafta onun haberi falan şey olunca tekrar bir Destiny 2 konuşuldu bu hafta birkaç gün. Biraz da bu ona denk geldi.
Evet.
Ay şey yine ay görevleri geliyor. O yüzden bir yine bu hafta Destiny 2 düştü gündeme.
Bir sonraki Need for Speed oyunun adının Need for Speed Heat olabileceği söyleniyor.
Şimdi Need for Speed 2 senede bire düştü. Her sene çıkıyordu. Oyunlar gittikçe rezilleşti. Bugün bazı oyunlar var ki yani o Payback falan kimse hatırlamıyor bile hani öyle bir oyun olduğunu. Ben ya da bir tane isimsiz Need for Speed yani sadece Need for Speed var. Herhalde en son çıkan da o.
Oydu galiba.
Onu da yine kimse hatırlamıyor bile. Ya da işte seçici hafıza hatırlamak bile istemiyor. Şimdi işte yeni bir Need for Speed yine geliyormuş. Bir yandan da öyle oyun da yok. Hani aslında ortam da müsait. Çünkü hani şimdi çıkan ne bileyim Grid galiba yeni Grid çıkacak falan. Onlar tabii çok böyle gerçekçiliği önde falan oyunlar. Need for Speed'in yerine geçmiyor. Hani Forza falan yine aynı şekilde yani motorsport dediğin zaten pist dönüp öyle. Duruyorsun. Horizon dediği de açık dünya hani bir Need for Speed'de yine bir son özellikle son oyunlarda yine bir ilerleme bir şey vardı. Horizon'da dolanıyorsun. Yani bir Need for Speed lazım.
Öyle. Ne oynadık zamanında?
Vallahi bütün seriyi oynadık ama bir yerde koptum. Ben herhalde ben Underground'da koptum. Underground'da koptum. Sevmedim zaten arabanın altında neon falan benim normalde de gördüğüm zaman sinirimi bozan şeyler. O Underground'da sırf bu şeylerin üzerine kuruluydu ya sokak kültürü.
Doğru.
Ben orada Need for Speed serisinden koptum. Bir arada şey geldi. Rivals vardı. Yine pek hatırlanmayan oyunlardan birisi. Ben onu biraz sevmiştim. Ama gitti yani seriyi takip edemedim.
İlk çıkışı 94'müş. İlk oyun.
O oyunun her şeyi aklımda. Her detayı aklımda.
Ben Hot Pursuit'i seviyordum. 98'de çıkmış o da. Ben de ondan sonra koptum.
Aa, Need for Speed 2 SE. Herhalde en çok oynadığım. Çünkü 3DFX'i galiba ilk destekleyen oydu. Hani Need for Speed'lerde ilk destekleyen oydu. Çok oynadığımı hatırlıyorum. Tabii ki herkesin favorisi de bir Porsche Unleashed.
O doğru.
O mükemmel bir oyundu. Hem de özel bir şeydi. Hani böyle tek bir marka üzerine kurulu falan onun tarihçesi falan. Bugün hala herkesin böyle hatırladığı oyundur. Bir de Most Wanted. Most Wanted tabii böyle 3D hızlandırmalı falan bayağı bir modern oyundu.
2005.
Most Wanted'la herhalde en çok vakit geçirdiğim o mudur bilmiyorum. 2SE yoksa odur. Güzeldi yani, sonuçta başarılı bir seriydi sunumu. Bir sürü platformda da vardır farklı farklı. Yalan olmasın, güzel bir seri. Ama hani o her sene çıkartacağız diye de saçma sapan şeyler...
Arayış olmasın. İçindeler herhalde.
Şey de olmasın lütfen, Need for Speed'de arabadan inme minme böyle senaryo şeydeki gibi, Payback'teki falan gibi, başka bir adını hatırlayamadığım o Payback'in öncesi falan bir şeyler de var. Şimdi senaryolu böyle büyük karmaşık, lütfen öyle şeyler olmasın. Araba yarışı kardeşim bu.
Öyle.
Şey değil, o senaryolu şeyler Driver falan olsun.
Yani sen bak mobilde oynadın işte, ne bileyim konsollarda oynadın, Need for Speed daha ne yapabilir ki? Farklılaşmak için ne yapacak
ya
yani?
Ya ne yapacaksın? Doğru. Araba yarışının her şeyini yani, gördük.
Gördük hani abi. Her çok şeyini, da güzellerini gördük yani.
Capture the Flag falan bile arabalısını gördük. Hani ne yapabilir? Ama sonuçta hani sunumu şeyi başarılı olursa, ilk Need for Speed'i müthiş bir şeydi. Çünkü her arabanın filmi vardı içinde. Filmi vardı. Özel çekilmiş her arabanın kendi klibi vardı. Böyle evet. Şimdi tabii şimdi 700 tane araba var Forza'nın içinde ama... Hani araba işte. Hı-hı. Orada her arabanın dosyası vardı. Tarihçesi, bilmem nesi. İşte özel çekilmiş klibi vardı falan filan. Ve o klipler öyle el kamerasıyla şu sokakta çekilmiş şeyler yok, değildi. Yok, prodüksiyondu büyük falan. Nefis bir şeydi.
Öyle.
Yine belki böyle bir tat alınabilir. Bilemiyorum. Daha hani Need for Speed'de bence ekmek var.
İşi zor valla. Peki, bakıyorum başka bir şey yok Nihat abi.
Yok. Bu hafta yani yaz ayları işte şey gündem yavaş geçiyor. Teknoloji gündeminde en fazla yasak haberleri, sansür
Türkiye
haberleri
gündemleri kötü, evet.
Böyle geçiyor. Ama şey, daha önümüzde zaman var. IFA yaklaşıyor. IFA'da yeni ürünler duyurulur. Önümüzdeki hafta Note 10 çıkıyor.
Note 10 çıkıyor evet.
7 Ağustos'ta, 8 Ağustos Note 10 çıkıyor. Açıkçası duyuldu zaten bütün bilgileri ama hani resmi olacak. Biz de şimdi gizlilik anlaşması altındayız. Çıktığı gün biz de duyuracağız. Ama zaten çoğu şey internette tabii ki sızıyor. Note 10 çıkıyor. Apple'ın şeyi yaklaşıyor. Kendi şovu yaklaşıyor. IFA var. IFA'da çeşitli firmalar bir şeyler duyuracaktır. Sonbahara böyle ulaşacağız. Sonbaharda daha dökülür yeni bir şeyler.
Evet. Peki o zaman Levent abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.